Bugünkü konuğumuz çocuk edebiyatı yayını Piccolo ve popüler kültür yayını Fanon'un editörü Ayara. Selam Ayara.
Selam.
Evet, şimdi biraz seni tanımayanlar için tanıtacağım. Ayara 1996 doğumlu, karşılaştırmalı edebiyat mezunu bir sticker prensesi. Sosyal farkındalık, çocuk edebiyatı ve popüler kültür gibi bir sürü farklı alanda içerik üretiyor, editörlük yapıyor. Nasıl başladı bu editörlük macerası Ayara?
Çok eski bu. Anlatıyorum şimdi. Ben 2007'de fanfiction yazmaya başladım. Hayran kurgu yani. Mesela atıyorum, o zamanlar en çok Harry Potter seviyordum. Çünkü TERF değildi o zamanlar yazarı.
Ne diyeydi?
TERF değildi, transfobik değildi yani. Ve dolayısıyla ben öyle başladım aslında. İnternette hikaye yazmaya başlayarak işte. Harry Potter'da ben Draco Malfoy'u çok seviyordum. Ve Draco Malfoy ile kendimi yazmak istiyordum. Ve böyle bir janra var zaten orada. Kendimin hikayesini yazarak Draco ile aşk hikayemiz tabii ki. Yazarak başladım. Ve orada da betalık konsepti vardı. Diğer arkadaşlarımın hikayesini son okuma yapıyordum. Biz buna editörlük demiyorduk ama bu betalık editörlüktü. Aslında böyle başladı. Ya bu kısa cevabı. Sonra edebiyat okumaya başladım. İlk önce de Koç Üniversitesi'nin bir araştırma merkezine yayın asistanı olarak başladım. Ya profesyonel olarak buydu girişim. Ama amatör olarak bayağı uzun süredir bu işlerin içindeyim diyebilirim.
Evet. Draco Malfoy'u olan aşk hikayenden sosyal farkındalığa, çocuk edebiyatına bir sürü farklı editör şapkan var aslında. Ama bugün seninle daha çok popüler kültür yayının Fanon'a odaklanacağız. Fanon'la ilgili kısma gelmeden önce sana bir sorum var. Mesela şu anda yarı zamanlı olarak bir işte çalıştığını biliyorum. Aynı zamanda hem Piccolo'nun hem de Fanon'un editörlüğünü yapıyorsun. Ve buralarda çoğunlukla bütün işi sen yapıyorsun neredeyse. Bu çok avantajlılık içinde işin içinden nasıl çıkıyorsun sen? Nasıl bir çalışma düzenin var?
Aslında çıkamıyorum. Yani bunu komik olmak için söylemedim. Çıkmaya çalışıyorum. Çünkü pandemiden beri ben zaten hep çevrim içi işler yapan bir insandım. Pandemiyle birlikte bu konvansiyonel hayatımıza girebildi. Yani artık bu standart bir şey olarak algılanıyor. Ama daha çok bütün hayatımı birlikte götürmeye çalışıyorum. Çünkü burada çizgileri şey diye çekemiyorum. Yani kendi hayatım ve iş hayatım diye ayıramıyorum artık hiçbir şey. Yani her şey benimle ilgili. Dolayısıyla ben de hobilerimle ilgili işler seçtiğim için bunun dengesi birazcık orada kalıyor. Yani hayat tarzımda değil ama aslında birazcık her şeyi nasıl işime çevirebilirim gibi bir noktadayım. Ama bunu çok negatif bir nüansla ya da işte süper kapitalist bir yerden söylemiyorum. Yani kendimle bağdaştırdığım şeyleri hayat tarzıma ve iş hayatıma odaklamak olarak bunu çeviriyorum. Buna da şöyle farklı bir cevap verebilirim. Aslında çoğunlukla geceleri çalışarak. Çünkü gün içinde kendi hayatımı sürdürürken aslında sosyal kapitalimi kuvvetlendiriyorum ve geceleri çalışıyorum. Çünkü daha rahat oluyor. Çünkü dikkat bozukluğu ve anksiyete.
Anksiyete demişken, daha önce verdiğim bir röportajda sosyal anksiyeteli birisi olarak sosyal medya işi yapmanın ironisinden bahsetmiştin. Bunun ne gibi çıktıları olduğunu bizimle paylaşabilir misin?
Tabii ki. Şöyle ki sosyal anksiyete aslında, ya daha doğrusu benim yaygın anksiyete bozukluğum var. Sosyal anksiyete diye kısıtladığım zaman bunu o perspektiften bakmam gerekiyor. Ama benim her şey anksiyetem olduğu için, anksiyete bozukluğum bu kadar olduğu için, bu noktada olduğu için aslında sosyal anksiyeteme yansıdığı zamanlar az oluyor. Ama yansıdığı zamanlarda da ben sosyal medya işi yaptığım için çok rahatsız edici bir boyuta ulaşmış oluyor. Yani bunun dengesini nasıl koruyorum gibi bir şey yok. Daha tam olarak içerik üreticiliğini sırf sosyal medya üzerinden yapmadığım için, yani sadece kendimi markalaştırmadığım için hala kaçış alanlarım var. Bunlar işte Piccolo olur, Fanon olur, başka çalıştığım markalar olur. Onun üstüne yapabiliyorum. Ama kendi üstümden ilerlediğim zaman bazen çok zorlanıyorum. Çünkü onu oraya koyduğum zaman hangi çevrenin içine gideceğini bilmiyorum. Yani benim bir takipçi kitlem var ve bu yüksek bir sayıda değil ama belli bir çevre ve belli bir konteks ve belli bir bağlamda insanlar aslında onlar. Ama bazen algoritma başka bir yere götürdüğü zaman ve patladığı ve o içerik beklediğimden daha fazla görüldüğü zaman bazen çok rahatsız edici seviyeye gelebiliyor. Onu nasıl yönetiyorum onu bilmiyorum. Onu hala öğreniyorum. Ama işte bazen markaların arkasına saklanıyorum aslında.
Orada belki de bir avantajın yazılı içerik ve yazılı yayın üretiyor olman. Sosyal medyanın dışında da bir çok ciddi bir üretim alanın var. Yani burada merak ettiğim bir konu da popüler kültür aslında sosyal medyada daha aktif olarak işlenen ve yayılan bir konu. Ama mesela senin bunu yazılı olarak üretme motivasyonun nedir? Ve buradaki motivasyonun biraz önce bahsettiğin o sosyal anksiyete ve bunun üstesinden gelme noktasıyla nasıl örtüşüyor?
Ya şöyle, bu aslında benim fanfiction yazmaya başlamama kadar gidebileceğimiz bir şey. Yazınsal alanı seçmemin sebebi, ben hep beynimin içinde cümleleri yazı yazar gibi kuruyorum. Yani bu bir alışkanlık, bu işte çok küçükken kitap okumaya başlamak kadar konvansiyonel bir yolu olan bir şey değil bence. Ben hep yazar olmak istedim ve hep kendimi kelimelerle ifade ettim. Aslında son dönemde bu birazcık popüler kültüre şuradan geliyor. Aslında TikTok'ta çok konuşulan işte senin sevgi dilinin ne olduğu ile ilgili. Benimki hep yazmak ve kelimelerle ifade etmek oldu. Ben de kendimi bu kadar sembolik sembolik düzende kelimelerle ifade ederken aslında bunu işte yazınsal alanda yapıyorum ve bunda rahat olduğumu fark ettiğimden beri üstüne gidiyorum. Ve aynı zamanda da ben çünkü video işleri ürettiğim de olmuştu. Bir dönem bir YouTube maceram var. Asla kullanıcı adımı söylemeyeceğim. Ve orada hani orada editlerken bile yani kurgusunu yaparken bile yazınsal içerikmiş gibi düşündüğüm, giriş gelişme sonucu uyarladığım fark ettiğim şeyler var. Dolayısıyla o formülü ben yazıya çevirebildiğim için bunu yapmaya başladım. Ve bunda iyi olduğum için en basitinden. Ya şöyle ki orada da şöyle bir şey var. Şimdi dediğin gibi sosyal medyada popüler kültürü daha fazla tüketiyoruz. Çünkü popüler kültür aslında halkın kültürü olarak geçen ve belli zümrelerce ya da entelektüellik atfetmeyen bir alan. Ama benim bunu yazınsal alanda daha çok ilgilenmek istemem ve sosyal medya ötesine çıkarmak istememin sebebi de bunu daha uzun uzun, bizi işte sosyal medyada şu an dikkat dağınıklığımız yüzünden kısaltılan süreleri aşarak yapmak istediğim için oldu. Çünkü Instagram'da olacaksın, Instagram'ın formatına uyman lazım. Bu nasıl daha fazla görsel olarak? TikTok'ta işte video formatı formatında yapman lazım. Ben de kendi formasyonumu aslında hem bültenleştirerek hem daha uzun yazınsal alanda bir dergi formatında bu yüzden vermeyi tercih ettim. Çünkü daha çok içine girebiliyorum. Ya da mesela benim tarzım şey oluyor genelde. Ben bu X konusunu alıyorum ama bu X konusunu almamın sebebi ben bunu seviyorum. Sevdiğimi anlatmak için uzun bir yere ihtiyacım var. Çünkü konuya mı geleceğim, sosyal medyada yoksa neden sevdiğime mi? Ben her zaman kendimden bahsederim. En sevdiğim şey.
Çok güzel özetlemiş oldun. Biraz popüler kültüre de giriş yapmış olduk. İkinci bölümde popüler kültür ve sosyal etkileri üzerine konuşacağız. Popüler kültürün günümüzde cool'luk ile ters düşen bir alan olarak görülme eğilimi var. Ayrıca bunun karşısında da guilty pleasure diye popüler kültüre dair zevklerin yerleştirildiği bir kategori var. Cool olmak zorunda mıyız acaba?
Asla değiliz. Zaten bence bunlarla ilgilenmek artık daha cool. Şey gibi, Crocs giymenin artık punk bir şey olması gibi. Çünkü yani zaten bu hep bir dönüşüm içinde. Bu kültürlere atfettiğimiz her şey ve tükettiğimiz bir ürün olarak gördüğümüz her şey. Ya birincisi kesinlikle cool olmak zorunda değilim. Ama zaten cool olmak zorunda olmamakla gelen bir cool'luk var. Ya. Ya da ben ne bileyim işte Crocs'la çorabı giydiğim zaman daha alternatif gözükeceğim ve o yüzden cool olacağım gibi bir şey de düşünmek zorunda değilim. Hepsi bir kimlik politikası ve ben bundan çok sıkılıyorum. Dolayısıyla sadece kendi çocukluğumda tükettiğim ve içselleştirdiğim şeylerle cool olmaya çalışıyorum. Hepimiz cool olmaya çalışıyoruz. Ben zaten cool'um ama yani hani kendimi yansıttığım zaman gibi düşünüyorum. Bilmiyorum açıklayabildim mi?
Çok güzel açıkladın. Zaten bence bu mesela o genel bir cool'luk algısının oluşmasının altında da bu sosyal medyanın yarattığı yetersizlik etkisinin çok yoğun bir rol oynadığını düşünüyorum ben. Yani sosyal medyanın ortaya çıkardığı bir başka etken de iletişimin çok hızlanması ve tüketimin de hızının benzer oranda ciddi bir şekilde artması. Yani bugünkü bir ortamda zaten hani bir şey cool oluyor, ertesi gün olmuyor. Bugün popüler olan yarın pek bir şey ifade etmeyebiliyor. Bugün müzik, sanat, edebiyat gibi alanlarda popüler kültüre mal olmak için sence mesela meme olmak, öyle bir sosyal figür olmak şart mı? Yalnızca meme olan veya sosyal medyada etkileşim sağlayan şey mi popüler oluyor?
Ya buna şöyle bir iki türlü cevabım var. Birincisi meme kültürüne bakış açımızla çok ilgili bu. Yani burada mesela işte Warhol'un 15 dakikalık ünlü olmasından mı bahsediyoruz meme olarak? Yoksa mesela bence bir insanın mimikleriyle meme olması dünyanın en cool şeyi, benim en büyük hayalim.
Bence mesela Nusret çok iyi bir örnek burada.
Ha okey. Ya şöyle ki orada seni tabii ki bir işte tüketilecek bir ürüne çevirmek ve orada aslında nasıl diyeyim içine girdiği personanın yansıttığı mesela etin cinsel politikasına girebiliriz Nusret üzerinden girdiğimiz zaman. O çok basit formüleik şeyler üstünden gidiyor aslında. Şimdi mizojininin tutacağını biliyoruz. Çünkü herkes mizojinist yani kadın düşmanı. Ya da ete cinsel bir açıdan yaklaşmanın ya da ete bunu atfetmenin ve çıplak bir hayvan etine işte şaplak atmanın ilgi çekici bir şey olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani bu tür personaların da bu tür kimlik politikalarını ve bu tür şeyleri kullandığını düşünüyorum. Ya dolayısıyla da soruna şöyle cevap verebilirim. Hani birisinin popüler olması için illa meme olmasına gerek yok ama kendini ürünleştirmek istiyorsa evet bu yola giriyor. Çünkü Web 2 dediğimiz şeyin bütün o konvansiyonelliklerin ve bütün o sosyal medyanın tek tiplerinin içine girmen için belli şeyler yapıyorsun ve bir şekilde de insanların ilgisini çekiyorsun aslında zaten. Yani zorunda değilsin ama o senin ulaşmak istediğin kitleye göre değişir diye cevaplayabilirim. Ama burada bana en çok anksiyete veren şey Instagram'ın tek tipleşmesi. Özellikle kadınlar üstünde. Ben bunu kendi özel hayatımda da yaşıyorum ve bu Kardashian'larla ve işte Kylie Jenner'ın işte dudak kalemleriyle çıkan şey. Hani burada kimsenin estetikle olan ilişkisini problemleştirmemeliyiz ama şeyi de bilmemiz lazım. Yani o dudak sadece dudak kalemiyle olacak bir şey değil atıyorum. Buradaki o yabancılaşma efektini sürekli bir okur yazar ya da medya okur yazarlığı filtresinden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
Yani çok güzel açıkladın aslında ve maalesef ki günümüzde hem siyasette hem sosyal medyadaki farklı alanlarda, sosyal yaşantımızda mizojini, ırkçılık gibi sosyal kırılımlar ve çukurlar sömürülebiliyor. Ama burada bir de ters bir bakış açısından da bakmak istiyorum ben. Popüler kültür ve sosyal medya noktasına. Mesela popüler kültüre dair düşünmek ve burada bir etkileşim içinde olmak aktivizme alan açıyor mu sence?
Bence kesinlikle açıyor. Burada aslında Piccolo'nun ve Fanon'un manifestosuna şöyle girebiliriz. Şimdi çocuk ve genç yetişkin edebiyatını irdelediğimizde Piccolo'da biz burada çocuk ve genç yetişkin edebiyatına atanan ikinciliği konuşuyoruz. Çünkü bir romantik şey, işte Lord Byron'ın yazdığı bir şiirle atıyorum başka bir çocuk edebiyatı ürünün karşılaştırıldığı zaman akademide bile böyle bu biri birinden daha entelektüel olarak üstün gözüküyor. Şimdi bu cepte dursun. Fanon'da da popüler kültüre benzer bir bakış açısı getiriyoruz. Yani illa popüler kültür öğesini benim yine akademide saygınlık görmüş işte Foucault gibi birinden mesela yakın okuma gerekmiyor ona entelektüellik atamak için. Yani ben Piccolo'da da Fanon'da da bu yoldan çıkarak bunları karşılaştırmaya çalışıyorum. Yani o illa entelektüellik atanmak durumunda değil ve bu ikincilik aslında eleştirilen şey. Yani bu yakın okumaları yapıyoruz, bu akademik okumaları yapıyoruz ama bu zorunluluk olan bir şey değil. Mesela şöyle ki en son Fanon'da Gülşen ve Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in karşılaştırması üzerine Efe bir yazı yayınladı. Ve burada aslında şu örnek şu var. Yani bizim şu an tükettiğimiz şeyler popüler kültürde gördüğümüz işte Aşk-ı Memnu gibi ya da Gülşen'in tutuklanması ve şu an bunu kaydederken ev hapsinde olması gibi bunlardaki o heteroseksüelliğin nasıl yansıması olduğunu irdeleyen yazılar yazmak aslında insanlara ne alaka dedirttirebiliyor. Ama okuduğun zaman aslında ne alakası olduğunu görmüş oluyorsun. Çünkü orada da biz Lub'un umudu diye bir şeye bağladık bunu. Bunu da psikanalitik bir yönden yaptık. Bu da şu gibi mesela Bihter her yaz prime time'da ölmek zorunda, intihar ediyor ve onu hiçbir zaman kurtaramıyoruz. Onun için yapacak hiçbir şey yok zaten artık. Kurgusal bir karakter olduğu için tabii ki. Ama Gülşen için, Gülşen de belli bir umut simgesi şu an. Özellikle Lubunyalar için. Bu noktada bunların benzerliği ve aktivizme kayan alanı bence onu kendine bir nesne ya da özne almak. Yani popüler kültür nesne ya da özne almak bunu alan tanıyor. Çünkü ben tükettiğim şeyi alıp sosyal hayatımda yaşadığım aktivizm alanlarıyla benzerleşiyorum ve oradan bir sentezle bir günümüz yorumu çıkartıyorum aslında. Bence bu çok sağlıklı bir şey. Analojiler, benzetmeler, metaforlar hepsi çok sağlıklı geliyor bu açıdan bana. Çünkü anlamamıza yardımcı oluyor ve dolayısıyla yabancılaşmamış oluyoruz.
Burada şu noktaya da değinmek istiyorum ben. Mesela gerçekten sosyal medyayla beraber ve popüler kültürün iyice hayatımızın içine girmesiyle beraber tüketim hızımız çok artıyor. Hepimiz çok daha büyük birer tüketiciye dönüşüyoruz. Ancak şöyle bir ikilem mi diyeceğim, ne diyeceğim? Yani tüketimimizin en yüksek olduğu alanlar aslında sosyal farkındalığı en net konuşabildiğimiz ve bunun sonuçlarını gösterebileceğimiz alanlara dönüşüyor. Ne diyorum? Mesela Hollywood'un yarattığı o toksik ortamın içinden Me Too hareketinin çıkması. Bunun olabilmesinin temel sebebi aslında o bütün endüstrinin biz tüketicilerin tüketim alışkanlıkları için hizmet ediyor olması ve bizim tüketmeyeceğimizi bildikleri zaman o insana dair ne kadar bunca senedir içinde tutsalar da barındırsalar da bunların üstünü örtbas etseler de tüketicinin tüketmeyeceğini düşündükleri anda bunun bırakabileceklerini görüyoruz. Bu da politik doğruculuğun enteresan bir şekilde tamamen tüketim sektörüyle beraber bir ilişkiye girmesini sağlıyor. Ve hani burada şunu sormak istiyorum sana. Politik doğruculuk toplumda kalıcı bir değişim için bir ön şart mı mesela? Bu tüketim sektörünün ötesine geçmemizi bu alanlarda farkındalık sağlayabilmek için yararlı bir araç mı sence?
Ya buna yararlı ya da yararlı değil diyemem ama yine ikili bir cevap verebilirim. Şöyle ki mesela H&M feminizm yazan bir tişört çıkartıyor ve günün sonunda onun üretim şartlarına baktığımızda o tişörtün feminist hiçbir yanı yok. Ama burada bir görünürlük sağlıyor mu? Sağlıyor. Şimdi ben bunu ayrıcalıklı bir konumdan söylüyorum elbette ki. Ve orta sınıf çalışanı bir insan olarak buna bu gözden bakabiliyorum. Günün sonunda bir bu açımız var. Yani nereden bakacağız? Ne kadar konforlu bir alandan bakacağız? Bu bir. Bu liberal ekonomiyle gelen bir bakış açısı. Bir de ikincisi var. O da politik doğruculuk dediğimiz şey ya da Hollywood örneği üzerinden verdiğin şey. Yani aslında Johnny Depp ve Amber Heard davasına baktığımız zaman aslında bu iptal kültürünün hiçbir şekilde bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Çünkü içselleştirdiğimiz şey neyse aslında tüketimlerimize de politik doğruculuk gibi gözüken şey öyle olmuyor. Yani burada dolayısıyla bir ön koşulu mu? Hayır değil bence ama eğer gerçekten bir sistemsel değişiklik istiyorsak o zaman içselleştirmek gerçek ön koşul. Dolayısıyla cevabım hayır. Çünkü ben buna inanmıyorum. Yani o zaman Woody Allen hala film çekemiyor olurdu. Evet, çoğu oyuncu artık onun filmlerinde oynamıyor. Ama bu iptal kültürünün gerçek olduğunu göstermez diye düşünüyorum.
Buradan da şu soruya bağlamak istiyorum. Dediğin gibi mesela Woody Allen'ı evet bir sürü insan kınıyor ama hala Woody Allen filmlerini izlemeye devam ediyor. Ben de Woody Allen filmlerini izlemeye devam ediyorum maalesef. Şunu sormak istiyorum. Sanatçı ya da üreticiyi eserinden ayırmalı mıyız yani? Sanatçının problemli şeyler yapmış olması eserine bakış açımızı değiştirmeli mi sence?
Ya bu çok direkt etik sorusu zaten ama şöyle bir açıdan yaklaşacağım. Ben dediğim gibi çok uzun süre çok büyük bir Harry Potter hayranıydım ve 3 tane Harry Potter dövmem var. Ve şu an Rowling'de yine bahsettiğimiz gibi TERF yani Trans Exclusionary Radical Feminist yani trans dışlayıcı radikal feminist olarak geçiyor. Ve dolayısıyla bunun kısacası kendisi transfobik. Şimdi burada ben Harry Potter'a para kazandırmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü günün sonunda bu İnsan bir nefret suçu işliyor ve kültür endüstrisinde şu an kültür ürünlerinde ürettiği şey üzerinden para kazanıp aslında kendi nefret suçunu alan tanıyor. Çünkü milyonlarca takipçisine her gün transfobik söylemler söylüyor. Şimdi bunun üstüne yani ben buna problemlik atfediyorum. Evet, üreticiyle sanat eserini belki birbirinden ayırabilirim. Evet, seneler sonra belki bunları ayrı ayrı işleyebiliriz. Ama buradaki fark şu değil yani. Bir kitapta ırkçı bir karakter olabilir. Bir kitapta transfobik bir karakter olabilir. Ama edebiyat öyle bir şey ki ve yazarlık öyle bir şey ki ya da bakış açıları öyle bir şey ki. Bu karakterin, ya gündelik hayatımızda böyle karakterler var. Tabii ki kitaplarda olacak ama biz bunu meşrulaştırıyor muyuz? Bence esas soru bu. Yani yazar bu görüşleri meşrulaştırıyor mu? Yazar da bu karakterlerin fikirlerini içselleştirmiş mi? Yani ben bu açıdan bunu problemli buluyorum. Ben açıkçası yeniden büyüğü olsam Harry Potter'ı okumak istemezdim. Çünkü kim bilir nerelerde transfobik alt metinleri olan şeyler var. Yani bunları biz içselleştirdiğimiz için bunu tehlikeli buluyorum. Ama bu şöyle bir yaşta yani şu an 25 yaşımdan söylediğim şeyde benim filtremden geçmesine açık olan bir şey. Filtre önemli. O yüzden dolayısıyla burada bu soruya gelmeden belki de içselleştik gittiklerimize ve edebiyatın ya da tükettiğimiz şeylerin bizi ne kadar etkilediğine odaklanmamız gerek. Çünkü en az önümüzdeki 50 yıl herhalde büyük ihtimalle zaten bunları ayıramayacağız birbirinden.
Çok güzel cevapladın ve bu cevapla ikinci bölümümüzü sonlandırıyoruz. Üçüncü bölümde Alara'ya Fanon yayınından esinlenerek hazırladığımız hızlı sorular soracağız. Çok hızlı sorular olacak, hızlı cevaplamanı istiyoruz. Hazır mısın?
Hazırım.
Başlıyoruz. Britney mi Beyoncé mi?
Britney.
Instagram mı TikTok mu?
Instagram.
Mean Girls mu? Keşke 30 olsam mı?
Keşke 30 olsam.
Barbie mi Bratz mı?
Bratz.
Age of Empires mı? Civilization 5 mi?
Age of Empires.
Sticker mı? Emoji mi?
Sticker.
Milkshake mi? Dondurma mı?
Dondurma.
Hey Girl mı? Blue Jean mi?
Blue Jean.
Disney Channel mı? Nickelodeon mu?
Disney Channel. Always.
Hande Yener mi? Gülşen mi?
Gülşen.
Avrupa Ekrası Selin mi Şahit mi?
Selin.
Fanon mu Pitola mı?
Fanon.
Şakaydı bu aslında ama cevap vermeni beklemiyorduk ama biz ikisini de eşit seviyoruz.
Ya işte herkes çocuğunu ayırıyor.
Toxic mi Oops I Did It Again mi?
Oops I Did It Again.
İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Bu bölümde Fanon ve Pitola'nın editörü Alara aramızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.